Ayrım 5.
Dört ülkedeki Türkmen illerinin adlarını karşılaştırırsak görürüz ki birinde bulunan bir ilin ya da boyun öbürlerinde de kolları vardır. Örneğin Harizm'de tekelerle sarıları ve kara kalpakları görüyoruz. Yurdumuzda tekeler bir sancak oluşturacak kadar çoktur. Dahası bir bölümü bir zamanlar Rumeli'ye yerleştirilmiştir. Türkiye'deki sarılar özellikle Rumkale'de otururlar. Kara kalpaklar ise Kara Papak ve Terekeme adını alarak Sivas, Kars ve Azerbaycan yörelerinde yerleşmişlerdir. Harizm'de Oğuz'un Salur ve İmralı boylarıyla Çavda ve Göklen, Karluklardan Kealin illeri vardır. Bu adlara Anadolu'nun çeşitli noktalarında rastlanır. Göklen kendi adını Van'da bir köye Gökoğlan biçiminde vermiştir. Oğuz'un Bayat ve Afşar boyları da gerek Türkiye'de gerek İran'da ve Azerbaycan'da bulunuyor. Akkoyunlularla Karakoyunlular da bu üç ülkede yayılmışlardır. Öyleyse Harizm, İran, Azerbaycan ve Türkiye ülkeleri Türk etnografyası bakımından aynı uruğun yurtlarıdır. Bu dört ülkenin toplamına Oğuzistan adını verebiliriz. Türkçülüğün yakın ereği bu büyük bölgede yalnız bir tek kültürün egemen olmasıdır. Oğuz Türkleri genellikle Oğuz Han'ın torunlarıdır. Oğuz Türkleri birkaç yüzyıl öncesine gelinceye değin uyumlu bir aile olarak yaşarlardı. Örneğin Fuzuli bütün Oğuz kollarında okunan bir Oğuz şairidir. Korkut Ata kitabının Türkiye'de iki önemli yayını vardır. M. Ergin, Dede Korkut kitabı 1958, O.Ş. Gökyay, Dedem Korkut'un kitabı 1973. Oğuzların resmi Oğuznamesi olduğu gibi Şah İsmail, Aşık Kerem, Köroğlu kitapları gibi halk yapıtları da bütün Oğuz iline yayılmıştır. Türkçülüğün uzak ülküsü ise Turan'dır. Turan kimilerinin sandığı gibi Türklerden başka Moğolları, Tunguzları, Fin-Ugorları, Macarları da içine alan bir bulunlar topluluğu değildir. Bu topluluğa bilim dilinde Ural-Altay topluluğu denilir. Bununla birlikte bu sonki topluluğa bağlı Budunların dilleri arasında bir yakınlık bulunduğu da henüz kanıtlanamamıştır. Öyle ki, kimi yazarlar Ural Budunlarıyla Altay Budunlarının birbirinden ayrı iki topluluk olduğunu ve Türklerin Moğollar ve Tunguzlarla birlikte Altay topluluğuna, Fin-Ugorlarla Macarların da Ural topluluğuna bağlı bulunduklarını ileri sürüyorlar. Türklerin Moğollar ve Tunguzlarla bir dil yakınlığı olduğu da kanıtlanamamıştır. Bugün bilimsel olarak saptanan bir gerçek varsa o da Türkçe konuşan Yakut, Kırgız, Özbek, Kıpçak, Tatar, Oğuz gibi Türk boylarının dilce ve gelenekçe budunsal bir birliğe sahip bulunduğudur. Turan sözcüğü Turlar yani Türkler demek olduğu için yalnızca Türkleri içine alan birliğin bir adıdır. Öyleyse Turan sözcüğünü bütün Türk kollarını içine alan büyük Türk ülkesi için kullanmamız gerekir. Çünkü Türk sözcüğü bugün yalnız Türkiye Türklerine verilen bir ad olmuştur. Türkiye'deki Türk kültürü içine girenler doğal olarak yine bu adı alacaklardır. Benim kanımca bütün Oğuzlar yakın bir zamanda bu adda birleşeceklerdir. Fakat Tatarlar, Özbekler, Kırgızlar ayrı kültür oluştururlarsa ayrı uluslar haline alacaklarından yalnız kendi adlarıyla anılacaklardır. O zaman bütün bu eski yakınları budunsal bir birlik olarak birleştiren ortak bir ada gerek duyulacak. İşte bu ortak ad Turan sözcüğüdür. Türkçülerin uzak ülküsü Turan adı altında birleşen Oğuzları, Tatarları, Kırgızları, Özbekleri, Yakutları dilde, edebiyatta, kültürde birleştirmektir. Bu ülkünün bir gerçekliğe dönüşmesi olanağı var mı yok mu? Yakın ülküler için bu yön aranırsa da uzak ülküler için aranmaz. Çünkü uzak ülkü ruhlardaki coşuyu sonsuz bir aşamaya yükseltmek için ulaşılmak istenilen çok çekici bir düştür. Örneğin Lenin, Bolşevik için yakın ülke olarak kolektivizmi, ortaklaşacılık, uzak ülkü görünümünde de komünizmi ileri sürmüştür. Komünizmin ne zaman gerçekleşeceğini soranlara şu karşılığı veriyor. Komünizmin ne zaman uygulanacağını şimdiden kestirmek olanağı yoktur. Bu Hazreti Muhammed'in cenneti gibi ne zaman ve nerede görüneceği bilinmeyen bir şeydir. İşte Turan ülküsü de bunun gibidir. 100 milyon Türk'ün bir ulus olarak birleşmesi, Türkçüler için en güçlü bir coşku kaynağıdır. Turan ülküsü olmasaydı, Türkçülük bu denli hızla yayılmayacaktı. Bununla birlikte kim bilir, belki gelecekte Turan ülküsü de gerçekleşebilecektir. Ülkü geleceğin yaratıcısıdır. Dün Türkler için düşsel bir ülke olan ulusal devlet bugün Türkiye'de gerçekleşmiştir. Öyleyse Türkçülüğü ülküsünün büyüklüğü bakımından 3 aşamaya ayırabiliriz. 1. Türkiyecilik, 2. Oğuzculuk ya da Türkmencilik, 3. Turancılık. Bugün gerçeklik alanında yalnız Türkiyecilik vardır. Fakat ruhların büyük bir özlemle aradığı kızıl elma, gerçeklik alanında değil düş alanındadır. Türk köylüsü kızıl elmayı düşlerken gözünün önüne eski Türk ilhanlıkları gelir. Gerçekten Turan ülküsü geçmişte bir düş değil, bir gerçeklikti. İsa'dan 210 yıl önce Kun başbuğu, Mete, Kunlar, Hunlar adı altında bütün Türkleri birleştirdiği zaman Turan ülküsü gerçekleşmişti. Hunlardan sonra Avarlar, Kırgız Kazaklar, daha sonra Kürhan, Cengiz Han ve sonuncu olmak üzere Timurlenk Turan ülküsünü gerçekleştirmediler mi? Turan sözcüğünün anlamı böyle sınırlandırıldıktan sonra artık Macarların, Fin-Ugorların, Moğolların, Tunguzların Turan'la bir ilgileri kalmamak gerekir. Turan bütün Türklerin geçmişte ve belki de gelecekte bir gerçeklik olan büyük yurdudur. Turanlılar yalnız Türkçe konuşan uluslardır. Eğer Ural ve Altay ailesi gerçekten varsa bunun kendine özgü bir adı olduğundan Turan adına gerekseme duyulamaz. Bir de kimi Avrupalı yazarlar, Batı Asya'da asılları bakımından Samiler ya da Arilerden olmayan bütün budunlara Turanlı adını veriyorlar. Bunların amacı bu budunların Türklerin yakını olduğunu onaylamak değildir. Yalnız Samilerle Arilerden başka bir budunlar olduğunu anlatmak içindir. Bundan başka kimi yazarlarda Şehname'ye göre Tur ile İrec'in kardeş olduğuna bakarak Turan'ı eski İran'ın bir bölümü saymaktadırlar. Oysa Şehname'ye göre Tur ile İrec'in üçüncü bir kardeşleri daha vardır ki adı Selem'dir. Selem ise İranlı bir boyun dedesi değil, bütün Samilerin ortak atasıdır. Öyleyse Feridun'un oğulları olan bu üç kardeş, Nuh'un oğulları gibi eski etnografik bölümlerin adlarından doğmuştur. Bundan anlaşılıyor ki Turan, İran'ın bir parçası değil, bütün Türk illerini içine alan Türk birliğidir. 4. Kültür ve uygarlık. Kültür, Hars ile uygarlık arasında hem birleşme noktası hem de ayrılık noktaları vardır. Kültür ile uygarlık arasındaki birleşme noktası ikisinin de bütün toplumsal yaşayışları kapsamalarıdır. Toplumsal yaşayışlar şunlardır. Din, ahlak, hukuk, us, estetik, iktisat, dil ve fenle ilgili yaşayışlar. Bu 8 türlü toplumsal yaşayışın toplamına kültür adı verildiği gibi uygarlık da denilir. İşte kültür ve uygarlık arasındaki birleşme ve benzerlik noktası budur. Şimdi de kültür ile uygarlık arasındaki ayrılıkları, ayrımları arayalım. Birinci olarak kültür ulusal olduğu halde uygarlık uluslararasıdır. Kültür yalnız bir ulusun din, ahlak, hukuk, us, estetik, dil, iktisat ve fenle ilgili yaşayışlarının uyumlu bir toplamıdır. Uygarlıksa aynı gelişmişlik düzeyinde bulunan birçok ulusların toplumsal yaşayışlarının ortak bir toplamıdır. Örneğin Avrupa ve Amerika gelişmişlik düzeyinde bütün Avrupalı uluslar arasında ortak bir Batı uygarlığı vardır. Bu uygarlığın içinde birbirinden ayrı ve bağımsız olmak üzere bir İngiliz kültürü, bir Fransız kültürü, bir Alman kültürü ve benzeri vardır. İkinci olarak uygarlık yöntem aracılığıyla ve bireysel istençlerle oluşan toplumsal olayların toplamıdır. Örneğin dinle ilgili bilgiler ve bilimler yöntem ve istençle oluştuğu gibi ahlakla, hukukla, güzel sanatlarla, iktisatla, usla, dille ve fenlerle ilgili bilgiler ve kuramlarda hep bireylerce yöntem ve istençle oluşturulmuşlardır. Bu yüzden aynı gelişmişlik düzeyinde bulunan bütün bu kavramların, bilgilerin ve bilimlerin toplamı uygarlık dediğimiz şeyi ortaya koyar. Kültür içine giren şeylerse yöntemle bireylerin istençleriyle oluşmamışlardır. Yapay değillerdir. Bitkilerin, hayvanların organik yaşayışı nasıl kendiliğinden ve doğal olarak gelişiyorsa, kültür içine giren şeylerin oluşması ve evrimi de tıpkı öyledir. Örneğin dil bireylerce yöntemle yapılmış bir şey değildir. Dilin bir sözcüğünü değiştiremeyiz. Onun yerine başka bir sözcük bulup koyamayız. Dilin kendi yapısından doğan bir kuralını da değiştiremeyiz. Dilin sözcükleri ve kuralları ancak kendiliklerinden değişirler. Biz bu değişmeye seyirci kalırız. Bireyler dile yalnız bir takım terimler, yeni yeni sözler katabilirler. Fakat bu sözler bağlı bulunduğu uğraş, meslek, topluluğunca benimsenmedikçe söz niteliğinde kalarak sözcük niteliğini alamaz. Yeni bir söz bir uğraş topluluğunca benimsendikten sonra da topluluğa özgü bir sözcük niteliği alır. Ancak bütün halk benimsendikten sonradır ki ortak sözcükler arasına girebilir. Fakat yeni sözlerin bir topluluk ya da bütün halkça benimsenip benimsenmemesi ortaya atanların elinde değildir. Eski Osmanlı dilinde Şinasi'den bu yana milyonlarca yeni söz bulunduğu halde bunlardan çok az bir bölümü topluluk sözcükleri sırasına geçebilmiştir. Ortak sözcükler sırasına geçenlerse 5-10 sözcüğü ancak bulur. Demek ki kültürün ilk örneğini dilin sözcüklerinde, uygarlığın ilk örneğini de yeni sözler biçiminde türetilen terimlerinde görüyoruz. Sözcükler toplumsal kurumlardır. Yeni sözlerse bireysel buluşlardır. Bir bireyin bulduğu bir söz kimi kez çok kısa zamanda halk arasında yayılabilir. Fakat bu yayılma gücünü o söze veren, onu bulan kimsenin değildir. Toplumun bireylerce bilinmeyen gizli bir akımıdır. Bundan 15 yıl önce ülkemizde yan yana iki dil yaşanıyordu. Bunlardan birincisi resmi bir değere sahipti ve yazıyı tek eline almış gibiydi. Buna Osmanlıca adı veriliyordu. İkincisi yalnız halk arasında konuşulabilir durumdaydı. Buna da küçümseyerek Türkçe adı veriliyordu. Ve halka özgü bir argo sanılıyordu. Oysa asıl doğal ve gerçek dilimiz bu idi. Osmanlıca ise Türkçe, Arapça ve Acemce'den oluşan üç dilin dil bilgisini, söz dizimini, sözcüğünü birleştirmekle ortaya çıkmış yapay bir karışımdı. Bu iki dilden birincisi doğal bir biçimleme ve geçişimle, teamül, kendiliğinden olmuştu. Bu yüzden kültürümüzün diliydi. İkincisi ise bireylerce yöntemle ve istençle yapılmıştı. Bu dil aşuresinin içine yalnız kimi Türkçe sözcükler ve ekler karışabilirdi. Demek ki Osmanlıcanın kültürümüzden pek az bir payı vardır. Bundan dolayı ona uygarlığımızın dili idi diyebiliriz. Ülkemizde bu iki dil gibi iki ölçü, vezinde yan yana yaşıyordu. Türk halkının kullandığı Türk ölçüsü yöntemle usul yapılmıyordu. Halk ozanları ölçülü olduğunu bilmeden oldukça lirik şiirler yazıyorlardı. Doğal olarak bu bir esinlemeyle, yaratıcılıkla oluyordu. Yöntemle öykülemeyle taklit yapılmıyordu. Öyleyse bu ölçüde Türk kültürü içine girerdi. Osmanlı ölçüsüne gelince Bu Acem şairlerinden alınmıştı. Bu ölçüde şiir yazanlar öykünmeyle ve yöntemle yazıyorlardı. Bundan dolayıdır ki aruz ölçüsü denilen bu ölçü halk arasına girememişti. Bu ölçüde şiir yazanlar Acem edebiyatını öğrenim yoluyla elde ediyorlar, yöntem aracılığıyla aruzu uyguluyorlardı. Bunun için aruz ölçüsü ulusal kültürümüze giremedi. Acemlerde ise köylüler bile aruz ölçüsünde şiirler söylerler. Bu yüzden aruz ölçüsü İran'ın ulusal kültürü içinde sayılır. Ülkemizde bunlardan başka yan yana yaşayan iki müzik vardır. Bunlardan birisi halk arasında kendi kendine doğmuş olan Türk müziği. Öbürü Farabi'nin Bizans'tan çevirme ve aktarma yoluyla aldığı Osmanlı müziğidir. Türk müziği esinleme ile oluşmuş, öykünme ile dıştan alınmamıştır. Osmanlı müziği ise öykünme aracılığı ile dıştan alınmış ve ancak yöntemle sürdürülmüştür. Bunlardan birincisi kültürümüzün, ikincisi ise uygarlığımızın müziğidir. Uygarlık yöntemle yapılan ve öykünme aracılığı ile bir ulustan öbür ulusa geçen kavramların ve tekniklerin toplamıdır. Kültür ise hem yöntemle yapılamayan hem de öykünme ile başka uluslardan alınamayan duygulardır. Bu nedenle Osmanlı müziği kurallardan bileşen bir fen biçiminde olduğu halde Türk müziği kuralsız, yöntemsiz, fensiz ezgilerden, Türk'ün bağrından kopan içli ezgilerden oluşur. Oysa Bizans müziğinin kökenine çıkarsak bunu da eski Yunanlıların kültürü içinde görürüz. Edebiyatımızda da aynı ikilik vardır. Türk edebiyatı halkın atasözleriyle bilmecelerinden, halk masallarıyla halk koşmalarından, destanlarından, halk cenknameleriyle mınkıbelerinden, tekkelerin ilahileriyle nefeslerinden, halkın güldürücü fıkralarından ve halk tiyatrosundan oluşur. Atasözleri doğrudan doğruya halkın bilgece düşünceleridir. Bilmeceleri de oluşturan halktır. Halk masalları da bireylerce düzülmemiştir. Bunlar Türk'ün mitolojik çağlarından başlayarak geleneksel yolla zamanımıza değin gelen peri masallarıyla dev masallardır. Dede Korkut kitabındaki masallarda ozandan ozana sözlü olarak gelmiş, ancak birkaç yüzyıl önce yazılmıştır. Şah İsmail, Aşık Kerem, Aşık Garip, Köroğlu kitapları da bir zamanlar halkın yazdığı halk masallarıdır. Türk tarihinde ve etnografyasındaki mitler, lejantlar, efsaneler de Türk edebiyatının öğeleridir. Cenknameler ve dinsel menkıbelere gelince bunlar halk edebiyatının İslam çağına ilişkin ürünleridir. Halk ozanlarının koşmalarıyla destanları, manileriyle türküleri de yukarıda saydığımız ürünler gibi Türk halkının içten yapıtlarıdır. Bunlar da yöntemle, öykünmeyle yapılmamışlardır. Aşık Ömer, Dertli, Karacaoğlanlar gibi ozanlar halkın sevgili ozanlarıdırlar. Tekkelerde de birer halk tapınağı olduğu için buralarda doğan ilahilerle nefesler de halk edebiyatına, dolayısıyla Türk edebiyatına girer. Yunus Emre ve Kaygısız'la Bektaşi ozanları bu topluluktandır. Osmanlı edebiyatı ise masal yerine bireysel öyküleri, romanları, koşma ve destan yerine öykünme ile yapılmış gazelleri, alafranga şiirleri içine alır. Osmanlı şairlerinden her biri mutlaka Acem döneminde bir Acem şiiriyle, Fransız döneminde bir Fransız şairiyle benzerlik gösterir. Fuzuli ile Nedim bile bu konuda ayrı tutulamazlar. Bu yönden Osmanlı edebiyatçılarıyla şairlerinden hiçbiri özgün değildir. Öykünmeden kurtulamamışlardır. Tümünün yapıtları sanatsal esinlemeden değil, ussal beceriyle doğmuştur.